Ayrım 4.
Kapıcı yerine geçti. Sıra Thomas Perez'e gelince bir mübaşir yargıçların önündeki tanık parmaklığına kadar koluna girmek zorunda kaldı. Perez asıl anamı tanıdığını ve beni ancak bir kez o da cenaze günü gördüğünü söyledi. O gün benim ne yaptığımı sordular. Çok üzüntülüydüm. Onun için hiçbir şeyi göremedim. Üzüntüm görmeme engel oldu. Bu benim için pek büyük bir acıydı. Hem üstelik bayılmışım da. Bu yüzden bayı göremedim efendim diye yanıtladı. Savcı, hiç değilse ağladığını olsun görmediniz mi diye sordu. Perez hayır dedi. O zaman savcı, jüri üyeleri değerlendirirler dedi. Ama avukatım öfkelendi. Bana biraz aşırı gelen bir sesle Perez'e, peki ağlamadığını da gördünüz mü diye sordu. Perez hayır diye karşılık verdi. Dinleyiciler güldüler. Avukatım da cübbesinin kollarından birini sıvayarak kesin bir tavırla işte bu davanın aynası, her şey doğru ama hiçbir şey doğru değil dedi. Yüzünden ne düşündüğü belli olmayan savcı kurşun kaleminin ucunu önündeki dosyaların başlıklarını sokup çıkarıyordu. Oturuma 5 dakika ara verildi. Bu sırada avukatım bana işler yolunda gidiyor dedi. 5 dakika sonra savunma tanığı olarak Celeste çağrıldı. Savunma dedikleri bendim. Celeste arada bir benden yana bakıyor, elindeki Panama şapkasını evirip çeviriyordu. Üzerinde bazı pazarlara at yarışlarına gittiğimiz zaman giydiği yeni elbisesi vardı. Ama yakalık takmasını becerememişti sanırım. Çünkü gömleğinin yakasını kapalı kalsın diye sadece bir bakır düğmeyle tutturmuştu. Ona, sanık senin müşterin miydi diye sordular. Evet, aynı zamanda da arkadaşımdı diye karşılık verdi. Hakkımda ne düşündüğü sorulunca da erkek adamdı dedi. Bununla ne demek istediği soruldu. Bunun ne demek olduğunu herkes bilir diye karşılık verdi. İçine kapalı bir adam mıydı diye sordular. Sadece olur olmaz konuşmazdı dedi. Savcı paranı öder miydi diye sordu. Celeste güldü ve bu ikimiz arasında olan bir şeydir diye yanıtladı. İşlediğim cinayet hakkında ne düşündüğünü sordular. O zaman ellerini parmaklığın üzerine koydu. Hazırlıklı olduğu belliydi. Bence bu görünmez kazadır. Herkes bilir bunun ne olduğunu. İnsanı kıskıvrak bağlayıverir, savunmasız bırakır. Bana kalırsa kazadır bu, dedi. Devam edecekti ama başkan, peki peki yetişir, teşekkür ederiz diye sözünü kesti. O zaman Celeste bir tuhaf oldu fakat daha diyeceklerim var, dedi. Başkan kısa kesmesini söyledi. O ise bunun bir kaza olduğunu tekrarladı. Başkan da ona, evet anladık, zaten biz de burada bu çeşit kazaları yargılamak için bulunuyoruz. Bu kadar yetişir, teşekkür ederiz, dedi. O zaman Celeste, sanki bütün bildikleriyle birlikte iyi niyeti de tükenmiş gibi bana döndü. Bana öyle geldi ki gözleri çakmak çakmaktı, dudakları titriyordu. Daha başka ne yapabilirim ki der gibi bir hali vardı. Bense bir şeycikler söyleyemedim, hiçbir hareket yapamadım. Ama içimden ömrümde ilk kez olarak bir erkeği kucaklamak geldi. Başkan ona tanık parmaklığını terk etmesini emretti. Celeste gidip yerine oturdu. Duruşmanın sonuna kadar başı hafif önüne eğik, dirsekleri dizlerine dayalı, Panama şapkası elinde oracıkta kaldı ve bütün konuşmaları dinledi. İçeriye Marie girdi. Başında şapka vardı. Yine güzeldi. Onu başı açıkken daha çok beğenirdim. Bulunduğu yerden memelerinin ağırlığını duyuyor, alt dudağının o her zamanki hafif kabarıklığını fark ediyordum. Çok sinirli bir hali vardı. Ona hemen beni ne zaman tanıdığı soruldu. Bizim dairede çalıştığı zamanı söyledi. Başkan benimle olan ilişkisinin aslını öğrenmek istedi. Marie, arkadaşıydım dedi. Bir başka soruya, evet onunla evlenecektim diye karşılık verdi. Dosyayı karıştıran savcı birden ilişkimizin ne zaman başladığını sordu. Marie gününü söyledi. Savcı kayıtsız bir tavırla, zannedersem annesi öldükten bir gün sonra dedi. Sonra alaylı alaylı böyle nazik bir sorun üzerinde durmak istemediğini, Marie'nin kaygısına hak verdiğini ama burada sesi sertleşti, görevinin görgü kurallarının üstüne çıkmayı emrettiğini söyledi. Sonra Marie'ye, buluştuğunuz gün neler yaptınız, kısaca anlatın dedi. Marie söylemek istemiyordu ama savcının diretmesi üzerine deniz banyosunu, oradan sinemaya, oradan da odama gittiğimizi anlattı. Savcı, Marie'nin sorgu yargıçlığındaki ifadesinden sonra sinemaların o günkü programlarına baktığını söyledi ve Marie şimdi kendi ağzıyla o gün hangi filmin oynadığını söyleyecek diye ekledi. Marie belli belirsiz bir sesle Fernandel'in filmi oynuyordu dedi. Sözünü bitirdiği zaman mahkeme salonunda şeytan geçmiş gibi bir sessizlik oldu. Savcı büyük bir ciddiyetle ayağa kalktı, parmağıyla beni göstererek gerçekten bana pek heyecanlı gelen bir sesle ağır ağır Sayın jüri üyeleri, bu adam anası öldükten bir gün sonra deniz banyoları yapıyor, ahlak dışı bir ilişkiye girişiyor ve güldürücü bir filme gidip gönül eğlendiriyor. Sizlere bütün söyleyeceklerim bundan ibaret, dedi. Salonda çıt çıkmıyordu. Savcı yerine oturdu. Marie hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve işin aslı böyle değil, başka şeyler de var, bana düşündüklerimin zorla tersini söylettiniz, diye söylendi. Beni iyi tanıdığını, kötü bir şey yapmadığımı ekledi. Fakat başkanın bir işaretiyle mübaşir onu alıp götürdü ve duruşmaya devam edildi. Sonra sıra Mason'a geldi. Benim namuslu bir insan hem de mert bir adam olduğumu söylediyse de pek dinleyen olmadı. Sonra Salomon'a, köpeğine karşı iyi davrandığımı söyledi. Anamla benim üstüme sorulan bir soruya da artık anama diyecek bir şeyim kalmadığını, bu nedenden de onu ihtiyarlar yurduna koyduğumu ekledi. Sonra bunu anlamak gerek, anlamak, dediyse de kimse dinler görünmedi. Onu da alıp götürdüler. Sonra sıra Raymond'a geldi. Kendisi son tanıktı. Bana başıyla şöyle bir işaret yaptı. Hemen ardından suçsuz olduğumu söyledi. Ama başkan, bize kendi düşüncenizi değil, olayı anlatın. Hem bir şey sorulmadan da karşılık vermeyin, dedi. Öldürülen adamla olan ilişkim hakkında Raymond'a inceden inceye sorular sordular. Raymond bunu fırsat bilip, kız kardeşini tokatlayalı beri bu adam bana düşman kesilmişti, dedi. Ama başkan adamın benden de nefret etmesi için bir neden olup olmadığını sordu. Raymond benim kumsalda bulunuşumun kesinlikle bir rastlantı olduğunu söyledi. O zaman savcı faciaya sebep olan mektubun ne münasebetle benim tarafımdan yazıldığını sordu. Raymond bu da bir rastlantı, dedi. Savcı karşılık olarak bu hikayede rastlantının vicdanı oldukça kötü işler yüklediğini söyleyerek onu susturmaya çalıştı. Öğrenmek istiyordu. Raymond öldürülen adamın kız kardeşini tokatlarken ben rastlantıyla mı araya girmiştim? Komiserlikte rastlantıyla mı tanıklık etmiştim? Bu tanıklık sırasında söylediklerimin baştan başa hatır işi oluşu yine rastlantı sonucu muydu? Sonunda Raymond'a neyle geçindiğini sordu. Bir iki ambarcılıkla diye karşılık verince savcı jüri üyelerine dönerek tanığın bayağı deyimiyle muhabbet tellallığı yaptığını ve bunun herkesçe bilindiğini söyledi. Ben de onun suç ortağı hem de arkadaşıymışım. En aşağılık cinsinden bir alçaklık karşısındaymışız. Bir ahlak canavarıyla karşı karşıya bulunmak işi daha da korkunç hale sokuyormuş. Raymond kendini savunmak istedi. Benim avukat da itiraz etti. Ama ona bırakın savcı sözünü bitirsin diye ihtar ettiler. Savcı ekleyecek pek az şeyim var, dedi ve Raymond'a bu adam arkadaşınız mıydı sizin, diye sordu. Raymond evet arkadaşımdı, diye karşılık verdi. Bunun üzerine savcı bana da aynı şeyi sordu. Gözlerini benden çevirmeyen Raymond'a baktım, sonra evet dedim. O zaman savcı jüri üyelerine döndü ve annesi öldükten hemen bir gün sonra en yüz kızartıcı eğlencelere dalan bu aynı adam bir hiç yüzünden ve ağza alınmaz bir ahlaksızlık sorununu temizlemek için adam öldürmüştür, dedi. Sonra yerine oturdu. Benim avukatın sabrı tükenmişti. Kollarını havaya kaldırdı, cübbesinin yenleri dirseklerine doğru düştü, kolalı gömleğinin kıvrımları meydana çıktı. Bu adamı anasını gömdü diye mi, yoksa birini öldürdü diye mi suçlandırıyoruz, anlayalım, diye bağırdı. Dinleyiciler güldüler. Ama savcı yine ayağa kalktı, cübbesini kavuşturdu ve bu iki olay arasında derin, etkin ve esaslı bir ilişki bulunduğunu anlamamak için sayın avukat kadar saf olmak gerektiğini söyledi. Sonra sesini yükselterek, evet bu adamı anasını bir cani yüreğiyle gömmüş olmakla suçlandırıyorum, diye bağırdı. Avukatım omuzlarını silkti ve alnını kaplayan terleri sildi. Ama kendisi de sarsılmış gibiydi. Anladım ki işler benden yana iyi gitmiyordu. Sonra her şey yıldırım hızıyla geçti. Oturum sona ermişti. Adliye sarayından çıkıp cezaevi arabasına binerken kısa bir zaman yaz akşamının kokusunu, rengini duyup tanıdım. Tekerlekler üzerinde kayan zindanımın karanlığında yorgunluğumun ta derinliklerinden gelmişçesine sevdiğim bir kentin, kendimi mutlu hissettiğim belli bir saatin bütün bu alışılmış gürültülerini eskisi gibi bir bir bulur gibi oldum. Gerginliğini yitiren havada gazete satıcılarının sesi, küçük parktaki son kuşların ötüşü, sandviç satıcılarının bağırışması, kentin yüksek dönemeçlerinde tramvayların çıkardığı iniltili gıcırtılar ve göğün daha gece limanının üzerine çökmeden önceki uğultusu, bütün bunlar benim için cezaevine düşmeden önce bildiğim gözü kapalı bir gezintiyi düzenliyordu. Evet, bu saat bundan çok zaman önceleri kendimi mutlu hissettiğim bir saatti. Beni o zamanlar bekleyen hep hafif ve deliksiz bir uykuydu ama yine de bir şeyler değişmişti. Yarını gözlerken kendimi yeniden hücremde buluverdim. Yaz göklerinde uzanıp giden o bildik yollar insanı günahsız uykulara da zindanlara da götürebiliyormuş demek. 4. Bir sanık sırasından da olsa insanın kendinden söz edildiğini duyması doğrusu her zaman ilginç bir şey. Savcı ile benim avukat karşılıklı tartışmalarında diyebilirim ki benden hatta benden çok işlediğim suçtan söz ettiler. Hem bu karşılıklı tartışmalar birbirlerinden pek mi farklıydı sanki? Avukat kollarını kaldırıp bir takım özür nedenleri göstererek yalnızca benim suçumu ortaya koyuyordu. Yalnız bir şey beni belli belirsiz rahatsız ediyordu. Düşüncelerime gömülü olmama karşın bazı lafa karışacak oluyordum. O zaman avukatım "Susun, davanız için bu daha iyi." diyordu. Benim davamı beni işe karıştırmadan çözümlüyor gibiydiler sanki. Her şey benim araya girmeme kalmadan geçip gidiyordu. Düşüncemi sormadan kaderimi karar altına alıyorlardı. Arada bir herkesin sözünü kesip "Ama bu kadarı da olmaz yani. Sanık kim burada? Sanık olmak önemli bir şeydir. Benim de söyleyecek sözüm var." demek geliyordu içimden. Ama şöyle bir düşününce bakıyordum ki söyleyecek bir şeyciğim de yoktu. Şunu da kabul etmeliyim ki insanları oyalamaya karşı duyulan ilgi pek uzun ömürlü olmuyor. Örneğin savcının söylediği sözler beni çok çabuk usandırdı. Bana dokunan ya da ilgimi çeken sözlerinin bütünü değil, bütünden ayrılmış parçalar ya da jestlerdi. İyi anlayabildimse savcının ana düşüncesi şuydu. Sözde ben bu cinayeti önceden tasarlamışım. Hiç değilse kanıtlamaya çalıştığı buydu. Kendisi de söylüyordu zaten. Bunu kanıtlayacağım. Baylar hem iki katlı kanıtlayacağım. Önce olayların göz kamaştırıcı ışığı, sonra da bu caninin ruh durumunun bana vereceği donuk ışık altında. Olayları anamın ölümünden başlayarak kısaca anlattı. Duygusuzluğumu, anamın yaşını bile bilmeyişimi, ertesi gün bir kadınla denize gidişimi, sinemayı, Fernandel'i ve sonra Marie ile odama dönüşümü bir bir anlattı. O sırada ne söylediğini birden anlayamadım. Çünkü kapatması diyordu. Oysa Marie benim için sadece Marie'ydi. Sonra Raymond konusuna geçti. Baktım olayları görüşü oldukça açıktı. Söyledikleri akla yatkındı. Sözde Raymond'la anlaşarak mektubu yazmışım. Amaç metresini getirtmek, sonra da onu ne idüğü belirsiz bir herife havale edip dövdürtecekmiş. Kumsalda Raymond'ın düşmanlarını kışkırtmışım. Raymond yaralanmış. Tabancasını istemişim. Ateş etmek amacıyla tek başıma kumsala dönmüşüm. Tasarladığım gibi de fellahı yere sermişim. Sonra beklemişim ve geberdiğinden iyice emin olmak için ağır ağır emin bir biçimde bire bire dört el daha ateş etmişim. Savcı, işte baylar dedi. Bu adamı yaptığını gayet iyi bilerek adam öldürmeye yönelten olayları huzurunuzda bir bir gözlerinizin önüne serdim. Bu konuda direniyorum. Çünkü bu bilinçsizce bir davranış değil. Bu adam baylar zeki bir adamdır. Kendisini dinlediniz değil mi? Yanıt vermesini biliyor. Sözcüklerini tartmasını biliyor. Ne yaptığını bilmiyordum diyemez. Dinliyordum. Bana zeki dediklerini duyuyordum. Yalnız şunu anlamıyordum. Herhangi bir kimsedeki erdemler nasıl oluyordu da bir suçlu aleyhine ezici bir kanıt olabiliyordu? Artık savcıyı dinlemedim. Neden sonra şu sözleri kulağıma geldi? Bari pişmanlık gösterseydi. Ama ne gezer baylar, sorgu sırasında bu adam bir kerecik olsun o iğrenç cinayetinden üzülmüş görünmemiştir. Sonra bana döndü ve parmağıyla beni göstererek durmadan suçladı. Doğrusu bunun nedenini pek anlayamadım. Kuşkusuz bu adam haklıydı. Bunu kabulden kendimi alamıyordum. Yaptığıma pek pişman değildim ama adamın bunun üzerinde böylesine durmasına şaşırıyordum. Ona içtenlikle hatta sevgiyle anlatmak istiyordum ki ben hayatımda hiçbir zaman gerçekten pişmanlık nedir duymamışımdır. Olacak şeyler beni hep çelmiştir. Bu bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Ne var ki içinde bulunduğum durum bu türlü konuşmaya elverişli değildi. İçtenlikle görünmeye, iyi niyetli olmaya hakkım yoktu. Yine dinlemeye başladım. Bu kez de savcı ruhumdan söz etmeye başladı. Ruhu üzerine eğildim sayın jüri üyeleri ama bir şey bulamadım diyordu. Ona bakarsanız ne ruhum varmış ne de insanlıkla bir ilişiğim. İnsanların ruhunu koruyan ahlak ilkelerinden bir teki bile kapıma uğramamış. Kuşkusuz diye ekledi. Bunu başına kakamayız. Elde etmesine olanak olmayan şeyler için neden elde etmedi diye sızlanamayız. Ama bu düşüncede hoşgörülüğün olumlu, erdemli yerini adaletin daha güç ama daha yüksek erdemine bırakmalıdır. Hele bu adamda rastlanan türden bir kalpsizlik, toplumu içine sürükleyecek bir uçurum halini alırsa. Bundan sonra anama karşı olan durumumdan söz açtı. duruşmalarda söylediklerini bir daha tekrarladı. Ama işlediğim cinayetten söz ettiği zamankinden daha uzun konuştu ve sözü öylesine uzattı ki sonunda günün sıcağından başka bir şey hissetmez oldum. Hiç değilse bu hal savcının bir an sustuktan sonra pek hafif ve etkili bir sesle ''Baylar, bu mahkeme yarın cinayetlerin en iğrencini işleyen bir başka adamı, bir baba katilini yargılayacaktır.'' dediği zamana kadar sürdü. Ona göre bu vahşi cinayet karşısında insanın aklı dururmuş. ''Umarım ki insanların adaleti zaafa düşmeden onun cezasını verir.'' dedi. Şunu da söylemekten çekinmiyormuş. Bu cinayetin kendinde uyandırdığı dehşet benim duygusuzluğum karşısındaki dehşetinden daha çok değilmiş. Yine hep ona göre anasını manen öldüren bir adam kendini dünyaya getirenlerin canına kıyan kimse kadar insanlıktan çıkarmış. Şu var ki birincisi ikincisinin hareketlerini hazırlar, onları sanki önceden haber verir ve haklı çıkarmaya çalışırmış. Savcı sesini yükselterek ''Baylar, şu karşınızda oturan adam yarın yine bu mahkemenin yargılayacağı cinayetten de suçludur.'' dersem düşüncemi aşırı atak bulmazsınız sanırım. ''Öyleyse cezasını görmelidir.'' diye ekledi. Burada savcı terden parlayan yüzünü sildi. En sonunda ödevinin üzücü olduğunu fakat metanetle onu yerine getireceğini söyledi. Temel kurallarını hiçe saydığım bir toplumla artık bir ilişim olmayacağını ve basit tepkilerden habersiz bulunduğum insan kalbinden de bir şeyler ummayacağımı belirtti. ''Sizden bu adamı ölüme mahkum etmenizi istiyorum.'' dedi. ''Bunu tam bir kalp huzuru ile istiyorum. Çünkü şu uzun meslek hayatımda ölüm cezası istediğim zamanlar olmuştur ama bugüne kadar bu güç görevimde hiçbir zaman bu derece kutsal ve amansız bir görev bilinciyle ve insana sadece korkunç şeyler esinleyen bu adamın karşısında duyduğum türden bir nefretle bu derece kendimi dengelememiş ve rahat olmamıştım.'' Savcı yerine oturduğu zaman salonda uzun bir sessizlik oldu. Ben sıcaktan ve şaşkınlıktan bunalmış kalmıştım. Başkan biraz öksürdü ve çok alçak bir sesle bana ekleyecek bir şey olup olmadığını sordu. Ayağa kalktım. İçimden bir şeyler söylemek geliyordu. Biraz gelişigüzel konuştum ve ''Arap'ı öldürmek niyetinde değildim.'' dedim. Başkan bunun bir itiraf olduğunu, zaten şimdiye kadarki savunma biçiminden bir şey anlamadığını, avukatımı dinlemeden önce beni suç işlemeye iten nedenlerin neler olduğunu kendi ağzımdan duymak istediğini söyledi. Sözcükler dilime dolana dolana hem gülünç olduğumu bile bile bir nefeste ''Buna güneş neden oldu.'' diye karşılık verdim. Salonda gülüşmeler oldu. Avukatım omuzlarını sikti. Hemen sonra sözü ona verdiler. O, ''Vakit geç oldu. Oysa söyleyeceklerim birkaç saat sürer. Onun için oturumun öğleden sonraya bırakılmasını dileyeceğim.'' dedi. Mahkeme bu dileği kabul etti. Öğleden sonra büyük vantilatörler yine salonun ağır havasını çalkalıyor ve jüri üyelerinin rengarenk yelpazeleri hep bir yönde sallanıyordu. Bana avukatımın savunması hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Ama yine de bir ara kulak kabarttım. ''Evet, öldürdüğüm doğrudur.'' dediğini duydum. Sonra aynı tonda devam ediyor ve benden söz ederken her seferinde ''ben'' diye konuşuyordu. Hayretten dona kalmıştım. Jandarmalardan birinin kulağına eğildim ve nedenini sordum. Bana ''sus'' dedi ve de biraz sonra ''bütün avukatlar böyle yapar'' diye ekledi. Düşündüm. Bu beni konudan uzak tutmak, hiçe saymak, bir bakıma da benim yerimi almak demekti. Ama ben sanırım bu mahkeme salonunun çok uzaklarındaydım. Zaten avukatım bana pek gülünç geliyordu. Kışkırtma faslını çarçabuk geçti. Sonra o da ruhumdan söz açtı. Ama bana savcı kadar hünerli gelmedi. Ben de bu ruhun üzerine eğildim dedi. Ama sayın savcının tersine orada bir şeyler buldum. İçini açık bir kitap gibi okudum. Avukatım orada namuslu bir adam, dürüst bir memur, çalıştığım kuruma bağlı, herkesin sevdiği, başkalarının yıkımı karşısında yüreği sızlayan bir insan olduğumu okumuş. Ona göre ben örnek bir oğulmuşum, anama gücüm yettiği sürece bakmış ve sonunda bir bakım yurdunun yaşlı bir kadına benim sağlayamadığım rahatı sağlayacağını ummuşum. Bu yurt olayı çevresinde bunca gürültü koparılmasına şaşıyorum baylar diye ekledi. Çünkü bu kurumların yararına ve büyüklüğüne bir kanıt göstermek gerekirse bunlara bizzat devletin para yardımında bulunduğunu söyleyebiliriz. Yalnız avukatım cenaze töreninden hiç söz etmedi ve bunun yaptığı savunmada eksik kaldığını fark ettim. Ama bu uzun cümleler ruhumdan söz ettikleri o bitmez tükenmez günler ve saatler yüzünden her şeyin rengini kaybetmiş bir su halini aldığını ve orada başımın döndüğünü hissettim. Son olarak avukatım habire konuşurken dondurmacının sokaktan ve bütün mahkeme salonlarından geçip gelen mızıka sesinin kulaklarımda çınladığını anımsıyorum. Yalnız artık benim olmayan ama sevinçlerimin en yalınından en süreklisine kadar hepsini, yaz mevsiminin kokularını, sevdiğim mahalleyi, akşamleyin gökyüzünü, Mari'nin gülüşlerini, elbiselerini hep birden içine alan bir yaşamın anıları bir bir üzerime düştü. Oralarda yararsız neler yapmışsam hepsi gelip boğazımı tıkadı. İçimden yalnız bir şey için acele etmek geliyordu. Şu işi bir bitirsinler de kapağı hücreme atıp uykuya dalıvereyim istiyordum. Avukatım son söz olarak, sayın jüri üyeleri, bir an için kendini kaybedip şaşkınlık içinde elinden bir kaza çıkan namuslu bir insanı ölüme göndermeyeceklerdir, dedi. Ve zaten sonsuz vicdan azapları içinde kıvrındığımı, bunun da en kesin bir ceza olduğunu söyledi ve hafifletici nedenleri göz önüne almalarını istedi. Bütün bunlar yarım yamalak kulağıma çalındı, oturuma ara verildi ve avukatım bitkin bir halde yerine çöktü. Meslektaşları yanına gelip elini sıktılar. Harikulade azizim dediklerini duydum. Hatta içlerinden birisi beni tanık tutup değil mi dedi. Evet anlamında başımı salladım ama iltifatım içten değildi çünkü çok yorgundum. Dışarıda akşam oluyordu, sıcak hafiflemişti. Sokağın kulağıma gelen gürültülerinden akşamın tatlılığını seziyordum. Hepimiz olduğumuz yerde bekleyip duruyorduk ve beklediğimiz şey yalnız beni ilgilendiriyordu. Gözlerimi yine mahkeme salonunda gezdirdim. Her şey ilk günkü gibiydi. Kurşuni ceketli gazeteci ve otomat kadınla göz göze geldik. Duruşma sürdüğü sürece Marie'yi aramamıştım. Onu unutmamıştım ama kendi derdime düşmüştüm. Onu gördüm. Celeste ile Raymond'ın arasındaydı. Hele şükür der gibi bir işaret yaptı. Gülümsedi. Yüzü hafif kederliydi. Ama gel gör ki benim içim daha da kapalıydı. Gülümsemesine karşılık vermedim. Yargıçlar yine yerlerine geldiler. Jüri üyelerine acele acele bir sürü soru okudular. Kulağıma adam öldürmekten suçlu, tahrik, hafifletici sebepler gibi sözler çarptı. Jüri üyeleri dışarı çıktılar. Beni de daha önce beklediğim küçük odaya götürdüler. Avukatım yanıma geldi. Çok sırnaşık hali vardı. Benimle şimdiye kadar görmediğim bir içtenlik ve güvenle konuştu. Her şeyin yolunda gideceğini, bir yıllık hapis ya da ağır hapisle bu işten sıyrılacağımı umuyordu. Aleyhte hüküm verilirse temiz olanağı olup olmadığını sordum. Yoktur diye karşılık verdi. Kendisinin taktiği jüri üyelerini kızdırmamak için taleplerde bulunmakmış. Bu kararın olur olmaz şekilde temiz edilemeyeceğini anlattı. Yoksa gereksiz bir sürü kırtasiyecilik olurmuş. Zaten nasıl olsa af isteğinde bulunmak var ama ben inanıyorum sonuç lehte olacak dedi. Uzun zaman sanırım 3 çeyrek saat kadar bekledik. Sonunda bir zil ortalığı çınlattı. Avukatım jüri başkanı kararı okuyacak. Sizi yalnız kararı bildirmek için çağıracaklar diyerek çıkıp gitti. Kapılar şakladı. İnsanlar yakın mı uzak mı olduğunu kestiremediğim merdivenlerden koşa koşa inip çıkıyorlardı. Sonra salonda kısık bir sesle bir şeyler okunduğunu duydum. Zil bir daha çınlayıp da odanın kapısı açılınca salonun sessizliği bana doğru yükseldi. Sessizlikle birlikte genç gazetecinin gözlerini başka yana çevrik görünce içimi garip bir duygu kapladı. Marie'nin bulunduğu yana bakamadım. Hem vakit de olmadı buna. Çünkü başkan bana tuhaf gelen bir biçimde Fransız ulusu adına bir meydanlıkta başımın kesileceğini söyleyiverdi. O zaman bütün yüzlerde okuduğum duyguyu anlar gibi oldum. Sanırım bu bana karşı beklenen bir önem duygusuydu. Jandarmalar bana pek yumuşak davranıyorlardı. Avukatım elini bileğimin üzerine koydu. Artık hiçbir şey düşünemiyordum. Başkan, diyecek başka bir şeyiniz var mı? Diye sordu. Düşündüm. Hayır dedim. O zaman beni alıp götürdüler. 5. Cezaevinin papazıyla görüşmeyi 3. kez reddettim. Ona diyecek bir şeyciğim yok. Konuşmak istemiyor canım. Nasıl olsa pek yakında göreceğim onu. Beni şu anda ilgilendiren şey idam makinesinden yakamı sıyırmak. Bu önüne geçilmez sonucun bir kurtuluş yolu olup olmadığını bilmek. Beni bir başka hücreye koydular. Burada uzandığım vakit yalnız gökyüzünü görebiliyor, başka bir şey göremiyorum. Bütün günlerim gündüzü geceye ulaştıran renklerin bir bir soluşunu gökyüzünde seyretmekle geçiyor. Yattığım yerde ellerimi başımın altına koyup bekliyorum. Acaba bu amansız makineden kurtulan, idamdan önce sırra kadem basan, polis kordonunu yaran ölüm hükümlüleri var mıdır diye kim bilir kaçıncı kez kendi kendime sorup duruyorum. O zaman idam öykülerini can kulağıyla dinlemediğime hayıflanıyorum. İnsan daima gözünü açıp bu türlü şeylere dikkat etmeli. Ama kimse hiçbir zaman başına neler geleceğini bilemez ki. Herkes gibi ben de bu türlü öyküleri gazetelerde okumuştum. Ama merak edip de okumadığım idam hükümlülerine ait birçok kitap vardı muhakkak. Belki de o kitaplarda kaçma öykülerine rastlayabilirdim. Hiç olmazsa bir keresinde çarkın durduğunu ve bu amansız yuvarlanışta bir kez olsun, yalnızca bir kez olsun rastlantıyla talihin durumunun değiştirildiğini öğrenmiş olurdum. Bir bakıma bu bana yeter de artardı bile sanıyordum. Ondan ötesi yüreğimin işiydi. Gazeteler sık sık topluma olan bir borçtan söz etmekteydiler. Onlara göre bunu ödemek gerekti. Ama bu insanı bir şeyler düşündürtmüyordu. Asıl önemli olan şey bir kaçma olanağı, amansız törenin dışına sıçrayış, alabildiğine umut olanakları veren çılgınca bir koşuştu. Tabii umut bir yolun dönemecinde var hızla koşarken birden yetişen bir kurşunla yere serilivermekti. Ama işin aslına bakılırsa her şey bana bu türlü bir lüksü yasak ediyordu. Makine beni kıskıvrak içine alıyordu. Bütün iyi niyetime karşın bu küstah gerçeği kabul edemiyordum. Çünkü sonunda bu gerçeği doğuran hükümle bunun bildirildiği andan başlayarak kesin olarak birbirine bağlanan olaylar arasındaki o gülünç oransızlık vardı ortada. Bana öyle geliyordu ki kararın saat 17 yerine 20'de okunmuş bulunması, büsbütün başka türlü olması olasılığı, kılık değiştiren kimseler tarafından verilmiş olması, Fransız, Alman ya da Çin ulusu gibi belirsiz bir kavram adına verilmiş bulunması, bütün bunlar böyle bir kararı ciddi olmaktan oldukça uzaklaştırıyordu. Ama yine de şunu kabul etmek zorundayım ki, verildiği andan başlayarak, bu kararın sonuçları sırtımı verdiğim şu duvarın varlığı kadar kesin, onun kadar ciddiydi. Bu anlarda anamın babam üstüne anlattığı bir öyküyü anımsadım. Babamı hiç tanımadım. Onun hakkında kesin olarak bildiklerim belki anamın o zamanlar bana anlattığı şeylerdi. Babam bir gün adam öldüren birisinin idamını seyre gitmiş. Gitmeyi düşünmek bile önceleri onu hasta ediyormuş ama yine de gitmiş. Düşünde de o gün uzun uzun kusmuş durmuş. O zaman babama karşı biraz tiksinti duymuştum. Şimdi ise anlıyorum. Meğer çok olağan bir şeymiş bu. Nasıl olmuştu da anlayamamıştım. Hiçbir şey ölüm cezası kadar önemli değildi ve bir bakıma da bir insan için bundan daha ilginç bir şey olamazdı. Kazara bu cezaevinden çıkarsam eğer gidip bütün idam edilenleri seyredeceğim. Sanırım böyle bir olanağı düşünmekle iyi etmiyordum. Çünkü bir sabah erkenden muhafız kordonunun arkasında serbest serbest durabileceğimi, seyrettikten sonra kusan bir seyirci olabileceğimi düşündükçe içimi zehirli bir sevinç dalgası kaplıyordu. Ama bu hiç de doğru değildi. Böyle şeyleri kurduğuma iyi etmiyordum. Çünkü az sonra öylesine fena üşüdüm ki yorganımın altında büzülüp kaldım. Dişlerim birbirine vuruyordu. Bir türlü önleyemiyordum bunu. Ama insan her zaman akıllı olamaz tabii. Bazı örneğin yasa tasarıları yapıyor, cezaları geliştiriyordum. Asıl önemli olan şey hükümlüye bir olanak sağlamaktı. Binde bir de olsa bu olanak birçok şeyleri düzeltmeye yeterdi. Örneğin kimyasal bir bileşim bulunabilir ve bunu içen hasta, aklım hastaya takılmıştı, onda 9 olasılıkla ölebilirdi. Hasta bunu bilecekti, bu şarttı. Çünkü iyi düşünüp olaylara serin kanlılıkla bakınca görüyordum ki giyotinin şakası yoktu. Onun altında şans diye bir şeyin lafı olamazdı. Sözün kısası hastanın ölümüne kesin olarak karar verilmişti. Bu artık kapanmış bir olay, olmuş bitmiş bir önlem, üzerinde bir daha görüşülemeyecek bir anlaşmaydı. Olağanüstü olarak darbe inmezse yeniden işe başlanırdı. Sonunda hükümlüye idam makinesinin iyi işlemesini dilemek düşerdi. İşin asıl can sıkıcı yanı da buydu. İşin aksak yanı budur diyordum. Bir bakıma doğruydu bu ama bir bakıma da iyi bir örgütün sırrı da bundaydı. Bunu teslim zorundaydım. Kısaca mahkum idamına manen yardım etmek zorundaydı. İşlerin kolayca yürümesi kendi yararınaydı. Şunu da belirtmek zorundaydım. O zamana kadar bu sorunlar üzerinde vardığım düşünceler doğru değildi. Uzun zaman neden olduğunu bilmeden sanırdım ki giyotine gitmek için bir idam tahtasına çıkmak, merdivenleri tırmanmak yeterliydi. Sanırım bunun nedeni 1789 devrimiydi. Yani bu sorunlar üzerinde bana öğrettikleri ya da gösterdikleri şeylerdi. Ama bir sabah gürültülü bir idam dolayısıyla gazetelerin bastığı bir fotoğrafı anımsayıverdim. Aslında idam makinesini düpedüz yere koymuşlardı. Sandığımdan daha küçüktü. Ne tuhaf. Bunu daha önce anımsamamıştım. Resimdeki bu aygıt o pırıl pırıl usta elinden çıkma o kusursuz haliyle dikkatimi çekmişti. İnsan bilmediği şeyler üzerinde hep olmadık düşüncelere varır. Oysa ben her şeyin basit olduğunu kabul etmek zorundaydım. Çünkü makinenin yüksekliği ona doğru ilerleyen insanın boyu ile birdi. İnsan ona doğru sanki bir tanıdığı karşılamaya gider gibi ilerlerdi. Bir bakıma bu da can sıkıcı bir şeydi. İdam tahtasına çıkış, gökyüzüne doğru yükseliş yok mu? İşte insanın kafası bunlara takılabilirdi. Oysa burada da makine her şeyi eziyordu. İnsan azıcık utanç ve büyük bir kesinlikle sanki gizlice öldürülüyordu. Ayrıca durmadan düşündüğüm iki şey daha vardı. Şafak vakti ve cezamın affı. Bununla birlikte kendime laf anlatmaya ve bunları düşünmemeye çalışıyordum. Sırt üstü uzanıyor, gözlerimi gökyüzüne dikiyor ve onunla ilgilenmeye çabalıyordum. Gökyüzü yeşile bürünüverdi mi, akşam oldu demekti. O zaman düşüncelerimin akışını değiştirmek için kendimi bir daha zorluyordum. Kulağımı yüreğimin atışına veriyordum. Bunca zamandır bana arkadaşlık eden bu gürültünün durabileceğini bir türlü aklım almıyordu. Oldum olası gerçekten hayal etmek nedir bilmemişimdir. Bununla birlikte bu yürek çarpıntısının kafamda uğuldayacağı bir anı hayal etmeye çalıştım. Ama boşunaydı bütün bunlar. Hep şafak vakti ve cezamın affı karşıma dikiliyordu. Sonunda içimden en doğrusu kendimi zorlamamaktır diyerek kesip atıyordum. Biliyordum şafakla birlikte çıka geleceklerdi. Kısaca gecelerimi bu şafak vaktini beklemekle geçirdim. Boş bulunmaktan oldum olası hoşlanmam. Başıma bir şey gelecekse uyanıkken gelsin isterim. İşte bunun için gündüzleri az buçuk uyuyor, geceleri de tavandaki pencereye gün ışığı vuruncaya kadar sabırla bekliyordum. İşin en güç yanı şuydu. İnsanları idam ede geldikleri o kuşkulu saati biliyordum. Kulağım hiçbir zaman bunca ses duymamış, bu kadar hafif tıkırtıları fark etmemişti. Zaten bu süre içinde talihim bana yardım etti diyebilirim. Çünkü kulağıma hiçbir ayak sesi gelmedi. Anacığım sık sık, insan hiçbir zaman bütün bütün mutsuz olmaz der dururdu. Gökyüzü elvan elvan renklere boyanıp da yeni bir gün ışığı hücreme sızıverince ona hak veriyordum. Çünkü bu sırada pekala ayak sesleri duyabilirdim, kalbim de çatlarcasına atabilirdi. En ufak bir hışırtı üzerine kendimi kapıya atıyorsam da kulağım kapıya dayalı kendi soluğumu duyuncaya boğuk ve sanki bir köpek hırıltısına benzetip dehşete düşünceye kadar çılgınlar gibi bekliyorsam da yine de yüreğim çatlamıyordu ve ben 24 saat daha kazanmış oluyordum. Bütün gün bir de affımı düşünmek vardı. Sanırım bu düşünceden adam akıllı yararlandım. Etki olanaklarımı hesaplıyor, düşüncelerimden en iyi verimi elde ediyordum. Hep en kötü olasılıkları, affımın kabul edilmemesi olasılığını düşünüyordum. Ne yapalım diyordum. Ölmem kaçınılmazmış. Başkalarından önce ölecektim, su götürür yanı yoktu bunun. Ama herkes bilir ki hayat yaşamaya değmez. Aslına bakarsanız insan ha 30'unda ölmüş ha 70'inde. Pek önemli değildi. Çünkü her iki halde de pek doğal ki başka erkekler de başka kadınlar da yaşayacaklardı. Hem de binlerce yıl. Sözün kısası hiçbir şey böylesine açık değildi. Şimdi de olsa, 20 yıl sonra da olsa yine bendim ölecek olan. Şu anda beni bu düşüncemde biraz üzen şey, 20 yıl daha yaşamayı düşünürken yüreğimin korkunç derecede hoplamasıydı. Ama onu bastırmak için 20 yıl sonra yine o gün gelip çattığı zaman düşüncelerimin ne olacağını hayal etmek yetiyordu. Değil mi ki insan ölecekti? Öyleyse bunun ne zaman ve nasıl olacağı pek önemli değildi. O halde işin asıl güç yanı bu o halde sözcüğünün ifade ettiği anlamı gözden kaçırmamaktı. Evet, o halde af dilekçemin kabul edilmemesine boyun eğmeliydim. Bu anda ama yalnız bu anda kendimde ikinci bir olanağı, af olanağını düşünmek hakkını buluyor, kendime sanki böyle bir fırsat veriyordum. İşin can sıkıcı yanı gözlerime çılgın bir sevinç halinde batan kanımın ve vücudumun atılımına gem vurmam gerekmesiydi. Ve içimdeki çığlığı bastırmaya, onu yatıştırmaya çalışmalıydım. Bu ikinci olasılıkta doğal kalabilmeliydim ki birincisine boyun eğişim daha akla yakın olabilmeliydi. Bunu başardığım zamanlar kendime bir saatlik iç rahatlığı sağlamış oluyordum. Bu da doğrusu yabana atılacak şey değildi. İşte cezaevi papazını görmeyi bir kere daha kabul etmeyişim böyle bir anıma rastladı. Uzanmıştım. Gökyüzünün kumrallaşan rengine bakıp akşamın yaklaştığını düşünüyordum. Aftan umudumu kesmiştim ve kanımın düzgün dalgalar halinde bedenimde dolaştığını duyabiliyordum. Papazı görmeye gereksinmem yoktu. Ne zamandan beridir ilk kez olarak Marie'yi düşündüm. Bana yazmayalı epey oluyordu. O akşam düşündüm de kendi kendime ölüme hükümlü bir adamın metresi olmaktan usanmıştır belki dedim. Hasta ya da ölmüş olabileceği de aklıma geldi. Olağan şeylerdi bunlar. Hem nasıl bilebilirdim bunu? Şimdi artık ayrı kalmış bedenlerimizin dışında hiçbir şey bizi birbirimize bağlamıyor, anımsatmıyordu. Hem bu andan başlayarak Marie'nin anısı benim için bir şey ifade etmiyordu. Ölmüşse artık beni hiç ilgilendirmezdi. Ben öldükten sonra insanların beni unutacaklarını nasıl çok iyi anlıyorsam bunu da kendim için öyle doğal buluyordum. Ölümümden sonra insanların artık benimle hiçbir alışverişi kalmıyordu. Hatta bunu düşünmenin bile acı olduğunu söyleyemezdim. Aslında insanın eninde sonunda alışmayacağı hiçbir düşünce yoktur. İşte tam bu sırada papaz içeri girdi. Onu görünce hafif bir titreme aldı beni. Bunu fark etti ve bana "Korkma," dedi. Kendisine "Siz papazlar genellikle bir başka zamanda gelirsiniz," dedim. Bunun tamamen bir dost ziyareti olduğunu, af dilekçemle bir ilişiği olmadığını, zaten sonucun üstünde hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Yatağın üzerine oturdu ve beni yanına çağırdı. Gitmedim. Hali tavrı çok yumuşaktı. Kolları dizlerine dayalı, başı önüne eğik, bir an ellerine baka baka oturduğu yerde kaldı. Elleri ince ve kaslıydı. İki çevik hayvancığı andırıyordu. Onları ağır ağır birbirine sürttü. Sonra başı hep önüne eğik öylesine uzun bir zaman o durumda kaldı ki bir an onu unutmuşum gibi geldi bana. Ama sonra birden başını kaldırdı. Dimdik yüzüme baktı. "Niçin sizi görmemi istemiyorsunuz?" diye sordu. "Tanrı'ya inanmıyorum da ondan," diye karşılık verdim. İnanmadığıma emin olmadığımı öğrenmek istedi. "Bunu kendi kendime sormam bile," diye karşılık verdim. Çünkü bu bana önemsiz bir sorun gibi görünüyordu. O zaman kendini arkaya doğru bıraktı, sırtını duvara dayadı. Ellerini açarak dizlerinin üzerine koydu. Hemen hemen bana söylemiyormuş gibi, "İnsan bazen kendini bundan emin sanır ama gerçekte hiç de değildir," dedi. Ben ağzımı açmıyordum. Yüzüme baktı ve "Ne dersiniz buna?" diye sordu. "Olabilir," diye karşılık verdim. Belki beni gerçekten ilgilendiren şeyin ne olduğundan emin değildim ama ilgilendirmeyenden tamamıyla emindim. Aksi gibi papazın söyledikleri beni ilgilendirmeyen şeylerdendi. Papaz gözlerini benden ayırdı ve duruşunu değiştirmeden "Sakın fazla umutsuzluktan böyle konuşmuş olmayasınız," diye sordu. Ona umutsuz olmadığımı anlattım. "Yalnız korkuyorum, bu da doğaldır," dedim. "Öyleyse Tanrı size yardım edecektir. Sizin durumunuzda birçok kimseler tanıdım. Hepsi de yüzünü ona döndü," dedi. "Olabilir, bu onların hakkıdır," diye karşılık verdim. "Aynı zamanda bu, böyle şeylere vakitleri olduğunu gösterir. Bana gelince bana yardım edilmesini istemiyorum. Çünkü beni ilgilendirmeyecek bir şeyle ilgilenecek kadar vaktim yok." Bu sırada papazın elleri sinirli sinirli kımıldadı. Oturduğu yerden doğruldu ve cübbesinin kıvrımlarını düzeltti. Sonra "Dostum," diye seslendi. Böyle demesi ölüme hükümlü olduğum için değilmiş. Ona göre bizler, yani hepimiz, ölüme hükümlüymüşüz. Burada sözünü keserek bunun aynı şey olmadığını, hem olsa da bunun hiçbir biçimde bir avunma yerine geçemeyeceğini söyledim. "Orası öyle," dedi. "Ama yakında ölmezseniz bile daha sonra öleceksiniz. O zaman da aynı soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu korkunç deneyime nasıl girişeceksiniz?" diye sordu. "Şimdi bu anda nasıl girişiyorsam o zaman da öyle girişirim," dedim. Bu söz üzerine ayağa kalktı ve gözlerimin ta içine baktı. Bu benim pek iyi bilmediğim bir oyundu. Gönlümü eğlendirmek için sık sık Emmanuel'in ya da Celeste'nin yüzlerine böyle bakardım da dayanamaz gözlerini kaçır kaçırıverirlerdi. Papazın da bu oyunu iyi bildiğini hemen fark ediverdim. Gözleri hiç titremiyordu. "Hiç mi umudunuz yok, ölüp bütün bütün yok olacağınız düşüncesiyle mi yaşıyorsunuz?" diye sorduğu zaman sesi de titremedi. Bu sorusuna "Evet," diye karşılık verdim. Bunun üzerine başını önüne eğdi ve yine oturdu. "Size acıyorum," dedi. Ona göre bu bir insan için dayanılması olanaksız bir şeydi. Bense yalnız canımı sıkmaya başladığını hissettim. Dönüp tavan penceresine doğru yürüdüm. Omzumu duvara dayadım. Dediklerini pek dinlemiyordum. Yine soru sormaya başladığını fark ettim. Sesinde kaygılı ve aceleci bir tavır vardı. Heyecanlı olduğunu sezdim ve sözlerine kulak verdim. Af dilekçemin kabul edileceğinden emin olduğunu, ama içimde taşıdığım bir günahın yükünden kurtulmam gerektiğini söylüyordu. Ona göre insanların adaleti hiçbir şey, Tanrı'nınki ise her şeydi. Beni mahkum eden insanların adaletidir dedim. Ama diye karşılık verdi, yine de günahınızı temizleyememişsinizdir. Bana yalnız suçlu olduğumu öğretmişlerdi. Evet, suçluydum, suçumu ödüyordum. Benden başka bir şey isteyemezlerdi. Bu sözlerim üzerine yine ayağa kalktı. Düşündüm ki bu daracık hücremde kımıldamak istedikçe ya oturacaktı ya da kalkacaktı. İkisinin ortası yoktu. Gözlerimi yere dikmiştim. Bana doğru bir adım attı, sonra ilerlemeyi göze alamıyormuş gibi olduğu yerde durdu. Demir parmaklıklar arasından gökyüzüne bakıyordu. ''Yanılıyorsunuz evladım'' dedi. ''Sizden daha başka şeyler isteyebilirler. Belki isteyeceklerdir de. Ne isteyebilirler ki? Görmenizi isteyebilirler. Neyi görmeyi?'' Papaz çevresine göz gezdirdi ve bana yorgun gelen bir sesle ''Biliyorum, bütün bu taş duvarlardan ter gibi acı sızmaktadır. Onlara hiçbir zaman yüreğim sızlamadan bakamamışımdır. Ama bütün varlığımı biliyorum ki sizin gibilerin, en zavallıları bile bu taş duvarların karanlığından tanrısal bir çehre çıktığını görmüşlerdir. İşte bu yüzden bu çehreyi görmenizi istiyorum.'' dedi. Biraz canlandım. Aylar var bu duvarlara bakıp duruyorum dedim. Ama orada ne tanıdık bir şey ne de bir çehre gördüm. Orada belki çok önceleri bir çehre arayıp durdumdu. Ama bu çehrede güneşin rengi, isteklerin alevi vardı. Bu Mari'nin çehresiydi. Onu boşuna aradım. Şimdi her şey bitmiştir. Herhalde bu taş duvarların terinden hiçbir şey sızdığını görmemiştim. Papaz yüzüme biraz acı acı baktı. Şimdi sırtımı iyice duvara vermiştim. Gün ışığı alnıma akıyordu. Papaz pek iyi duyamadığım bir şeyler söyledi. Sonra acele acele, ''Bari sizi kucaklayabilir miyim?'' diye sordu. ''Hayır'' diye karşılık verdim. Geriye döndü ve duvara doğru yürüdü. Elini taşların üzerinde hafif hafif gezdirerek, ''Bu dünyayı bu derece mi seviyorsunuz?'' diye mırıldandı. Hiç sesimi çıkarmadım. Uzun bir zaman sırtı bana dönük olarak durdu. Onun varlığı bana batıyor, canımı sıkıyordu. Tam ''Artık gidin'' diyecektim, birden döndü ve sanki parlarcasına ''Hayır, size inanamam. Eminim bir başka dünyaya susadığınız olmuştur.'' dedi. ''Elbette'' dedim. ''Ama bu zengin olmayı dilemekten, çabuk yüzmeyi, güzel ağzı olmayı dilemekten daha önemli değildir. Hepsi aynı kapıya çıkar.'' Ama papaz sözümü kesti ve bu başka hayattan ne anladığımı öğrenmek istedi. ''Bana bugünkünü anımsatacak bir hayat.'' diye bağırdım. Ve hemen ardından ''Artık bu şeylerden bıktım.'' dedim. Bana hala Tanrı'dan söz etmek istiyordu. Ona doğru ilerledim ve son kez olarak pek az vaktim kaldığını anlatmaya çalıştım. Bunu da Tanrı sözüyle harcamak niyetinde değildim. Kendisine niçin ''Pederim'' demediğimi, ''Efendim'' diye seslendiğimi sorarak konuyu değiştirmeye çalıştı. Bu soru sinirime dokundu. ''Pederim değilsiniz de ondan, siz de ötekilerden yanasınız.'' dedim. ''Hayır evladım'' dedi. ''Ben senden yanayım. Ama sen bunu anlayamazsın. Çünkü yüreğin her şeye kapalı. Senin için dua edeceğim.'' O zaman bilmiyorum niçin içimde bir şeyler değişiverdi. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Hakaret ettim. Duasını istemediğimi, yok olmaktansa yanmanın daha iyi olduğunu söyledim. Cübbesinin yakasına yapışmıştım. İçimin sevinç ve öfkeyle karışık bütün taşkınlıklarını üzerine boşaltıyordum. Ne kadar da dediklerinden güvenli görünüyordu değil mi? Oysa onun güvendiği şeylerden hiçbiri bir kadın saçının bir tek teline bile değmezdi. Yaşadığından bile emin değildi. Bir ölü gibi yaşıyordu çünkü. Bense ellerim bomboş bir adam olarak görünüyordum. Ama kendimden emindim. Her şeyden emindim. Hem ondan çok daha emindim. Yaşadığımdan emindim ve gelmekte olan ölümden emindim. Evet, bundan başka bir şeyim yoktu benim. Ama hiç değilse bu gerçeğe onun bana sahip olduğu kadar sahiptim. Daha önce de bu anda da haklı olan bendim ve her zaman da haklı olmuştum. Şöyle yaşamıştım, böyle yaşayabilirdim. Şunu yapmış, bunu yapmamıştım. Filan şeyi yapmadımsa falan şeyi yapmıştım. Peki sonra... Sanki bütün yaşamımda kendimi haklı çıkarmak için bu dakikayı, şu şafak vaktini beklemiştim. Hiçbir şeyin önemi yoktu ve bunun niçin böyle olduğunu da biliyordum. O da biliyordu. Geçirdiğim bütün bu anlamsız hayatta, geleceğimin ta derinliklerinden, henüz gelmemiş yıllar içinden karanlık bir soluk bana doğru yükseliyor ve yaşadığım yıllardan daha gerçek olmayan yıllardan bana sunulan ne varsa hepsini aynı düzeye getiriyordu. Başkalarının ölümü ne de bir ananın sevgisi umurumdaydı benim. Başkasının tanrısından bana neydi? Başkalarının seçtiği, kabullendiği hayattan, yazgıdan bana neydi? Değil mi ki bir tek yazgı beni ve benimle birlikte onun gibi bana kardeşim diyen bir sürü ayrıcalıklıyı seçecekti? Anlıyor muydu acaba? Anlıyor muydu ki herkes ayrıcalıklıydı? Zaten yalnız ayrıcalıklar vardı. Ötekileri de bir gün mahkum edeceklerdi. Kendisi de yargıyı yiyecekti. Adam öldürmekle suçlandırılıp anasının cenazesinde ağlamadı diye idam edilseydi ne önemi olurdu bunun? Bence Salomono'nun köpeği de karısı kadar değerliydi. O ufak tefek otomat kadın da, Mason'ın evlendiği Parisli kadın kadar ya da benimle evlenmek isteyen Marie kadar suçluydu. Raymond, Celeste kadar dostum olmuş. Celeste, Raymond'dan daha değerliymiş, değilmiş, ne önemi vardı? Marie bugün dudaklarını bir başka Mersault'a verdiyse bundan ne çıkardı? Anlıyor muydu ki bu hükümlü geleceğimin ta derinlerinden? Bütün bunları bağıra bağıra söylerken neredeyse tıkanıyordum. Ama papazı elimden kurtarmışlardı çoktan. Gardiyanlar bana gözdağı veriyorlardı. Ama o gardiyanları yatıştırdı ve bir an sessiz sessiz yüzüme baktı. Gözleri dolu doluydu. Sırtını döndü, çıkıp gitti. O gider gitmez eski iç rahatlığımı buldum. Direncim kalmamıştı. Kendimi yatağıma attım. Sanırım uyumuşum. Gözlerimi açtığım zaman yüzüme yıldızlar doldu. Kır sesleri bana kadar yükseliyordu. Gecenin kokuları, toprak ve tuz kokuları şakaklarımı serinletiyordu. Bu mahmur yazın o olağanüstü erinci yükselen bir deniz gibi içime doluyordu. O anda gecenin sınırında vapur düdükleri ötmeye başladı. Bunlar artık hiç umurumda olmayan bir dünyaya giden vapurları haber veriyordu. Ne zamandır ilk kez olarak anacığımı düşündüm. Hayatının sonlarında niçin bir nişanlı edinmişti, niçin hayata yeniden başlıyormuş gibi oyunlara girişmişti. Anlar gibi oluyordum. Orada da bir takım ömürlerin sona erdiği bu ihtiyarlar yurdunun çevresinde de akşamlar hüzünlü bir savaş aralığı gibiydi. Anacığım ölümün eşiğinde kendini orada serbest ve her şeyi yeni baştan yaşamaya hazır hissetmiş olmalıydı. Kimsenin, kimseciklerin onu arkasından ağlamaya hakkı yoktu. Ben de her şeyi yeni baştan yaşamaya kendimi hazır hissettim. Sanki bu büyük öfke beni kötülüklerden arındırmış, umuttan kurtarmıştı. İşaret ve yıldızlarla yüklü olan bu gecede kendimi ilk kez olarak dünyanın tatlı kayıtsızlığına açıyordum. Dünyayı kendime bu kadar eş, bu kadar kardeş bulunca anladım ki eskiden mutluluğa ermişim. Hatta hala da mutluydum. Her şey tamam olsun, kendimi pek yalnız hissetmeyeyim diye benim için artık İdam gününde bir sürü seyirci bulunmasını ve beni nefret çığlıklarıyla karşılamalarını dilemekten başka bir şey kalmıyordu. Kitabın sonu. 26 Ağustos 2000.